Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29, Mehr 1401, Hicri Gamere 24, Rebi'l-Evvel 1444 ve Miladi Takvimli 21 Ekim 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Türkiye'nin Ukrayna krizi konusundaki siyasetleri etrafında yapılan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, sema ve tilavetler, İran'ın korunan yaban hayatı ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı Hatibi Ayetullah Hatemi düşmanların fesadının İran İslam İnkılabı'nın parlak geleceğini asla etkileyemeyeceğini söyledi. İran, Ermenistan'ın Kapan şehrinde başkonsolosu kaçarken İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Ermenistan'ın güvenliği İran'ın güvenliği olarak görüyoruz dedi. Kenani, İran medyasına yaptırımın Batı'nın ifade özgürlüğü sloganının saçmalığının bir işareti olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı, İran vatandaşlarının Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınması çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı, İran'a yaptırımların kaldırmasını istedi. Şabak'ın eski başkanı, İsrail uçurumun kenarında dedi. Şimdi haberler.
Tahran'da Cuma namazını kıldıran Ayetullah Ahmet Hatemi, İran İslam devriminin geleceği geçmişten daha parlak ve düşmanların fesatları devrimin geleceğinden herhangi bir olumsuz etki yapamaz dedi. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi ülkede geçen haftaki karışıklıklara atıfta bulunarak şunları söyledi. Düşmanların hayalleri yerle bir oldu ve hiçbir arzuları gerçekleşmedi. Ayetullah Hatemi, düşmanlar ne zaman devrime karşı ateş açsa Allah da o ateşi söndürmektedir. Biz dinimizin ve devrimimizin yanında durduğumuz sürece düşmanların İran milletine karşı bu fesat ve suçları devam edecektir dedi. Tahran Cuma namazı Hatibi, direniş İslam milletinin özelliklerinden biridir. Direniş, düşmanların fitnelerine karşı İslam milletinin sahip olması gereken özelliklerdendir dedi. Ayetullah Hatemi sözlerine şöyle devam etti. Bir ayda düşmanlar İslam nizamını devirmek için dört konuda yoğunlaştı. Bunlar kısaca camileri yakmak, Kur'an'ı yakmak, Müslüman kadınların başlarındaki örtüyü kaldırmak ve güvenlik görevlerini öldürmekten ibarettir.
Ermenistan'ın Kapan şehrinde İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı katıldığı törenle İran'ın Kapan Başkonsolosu faaliyete başladı. İran'ı kapan başkonsolosu bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Ermenistan meslektaşı Ararat Mirzoyan'a katıldığı törenle resmen çalışmalarına başladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan 9 Ekim günü İran-Ermenistan sınırında bulunan Kapan şehrinde başkonsolosluk açacaklarını ifade ederek ekonomik meseleler ele alındığında Ermenistan ile işbirliğimizi geliştirmeyi ve reisi hükümetinin öncelikleri arasında yer alan Kuzey-Güney koridorunun güçlendirilmesi meselesi çerçevesinde Ermenistan'ın Sivrik ilinin merkezi Kapan'da başkonsolosluk açmaya karar verdik demişti. İran'ın Kapan başkonsolosu Murtaza Abidin Veramin, Eylül'ün sonlarında İran'ın Erivan Büyükelçisi Abbas Bedeşan Zuhuri'nin huzurunda atanma kararını Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a sunmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Kapan Başkonsolosluğu'nun açılışı sırasında yaptığı konuşmada Tahran-Erivan ilişkilerinin artması gerektiğine değinerek İran olarak Ermenistan'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz ile bölgenin güvenliği olarak görüyoruz dedi. İran'ın Kapan şehrindeki başkonsolosluğun açılışı sırasında konuşma yapan Emir Abdullahyan, Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşların ve Erivan Büyükelçimizin çalışmaları ile Kapan Başkonsolosluğu'nun açılmasından çok mutluyuz. İran'ın aktif diplomatlarından Başkonsolos Abidin Bey'e başarılar diliyorum ve Kapan Başkonsolosluğu'ndaki meslektaşlarımın dost Ermenistan tarafından tam destekleneceğinden eminim diye belirtti. Ermenistan'ı Tebriz Başkonsolosluğu'nu açmak için hazır olduklarını kaydeden Emir Abdullahyan, İran'ın Kapan'da başkonsolosluk açma kararı iki ülkenin köklü ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Ermenistan'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz ve bölgenin güvenliği olarak görüyoruz. Politikamız egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıdır ve Erivan Büyükelçiliğindeki meslektaşlarımızın ikili ekonomik ilişkilerin her geçen gün artması için çalıştıklarını biliyorum değerlendirmesinde bulundu. Sivrik ilinin Kuzey-Güney koridorunun ana hatlarından biri olduğunu belirten Emir Abdullahyan, Ermenistan'ı Kuzey-Güney koridor üzerinde önemli bir güzergah olarak görüyoruz ve koridorun güçlendirilmesi ve tırlarla yolcuların daha hızlı hareket edebilmesi için Ermenistan ile maksimum işbirliği yapacağız diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kanada'nın bazı İran medya kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi ve şöyle dedi. İran medyasına ve aydın insanlarına yaptırım uygulanması Batı'nın bilgiye ücretsiz erişim sloganı ve ifade özgürlüğü saçmalığının bir işaretidir. Nasır Kenani bugün kişisel sosyal medya sayfasında Kanada'nın bazı İran medya kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlarına tepki olarak şunları yazdı. Amerikan hükümetinin yaptırım çılgınlığı viral hale geldi. Teslim Haber Ajansı, Keyhan Gazetesi, Nur News, Fars Haber Ajansı, Keyhan Sorumlu Müdürü, İran Radyo Televizyon Kurumu'nun eski ve şimdiki genel müdürü bu kurumun bir muhabirine yaptırım uygulanması Kanada hükümetinin İran ve İranlara karşı son yaptırım listesidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şöyle dedi. Bu Kanada hükümetinin İran medyasına ve saygın haber medyasına yaptırım uygulamadaki ilk eylemi değildi. Bu ülke daha önce İngilizce yayın yapan İran haber kanalı Press TV'ye de yaptırım uygulanmıştı. Kenani, Kanada hükümetinin ve İran karşıtı batılı ortaklarının görüşüne göre onlar gibi ve kendi kültürel dillerine konuşmadıkları sürece İran halkının ekonomik yaptırımların yanı sıra oy kullanma ve görüşlerini açıklama hakkı yoktur dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Büyükelçi Zehra Irşadi, Batılı ülkelerin İranlı kadınları destekledikleri iddiasının iyi niyetli olmadığını ve İranlı kadınların kayyum ve veliye ihtiyacı olmadıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Kadınlar, Barış ve Güvenlik konulu oturumda konuşan Irşadi, Amerika'nın insanlık dışı tek taraflı eylemleri, İranlı kadınların hakları üzerinde istenmeyen feci sonuçlar doğurmuş ve zalim ve insanlık dışı ambargolar kadınların ilkin haklarını ihlal etmiştir diye belirtti. İranlı kadınların zeki, fedakar, vatansever ve kendi haklarının bilincinde olduğunu ifade eden Irşadi, onlar devletle yapıcı ve barışçıl şekilde kendi haklarını ilerletme yolunu biliyor. Bu yüzden batılı devletlere İranlı kadınların kayyuma ihtiyacı olmadığını söylüyor ve onlar adına konuşmamalarını istiyoruz, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri kadınların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarını yükseltmeyi kendi temel politikalarından biri olarak belirlediğini kaydeden Irşadi, bunun sonucu olarak İranlı kadınlar ilerleme fırsatları konusunda haklarına tam olarak erişmiş durumda.
İran Dışişleri Bakanlığı, İran vatandaşlarına Ukrayna'da artan askeri çatışmalar ve güvensizlik sebebiyle Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi bugün yaptığı açıklamada askeri çatışmaların tırmanması ve Ukrayna'da artan güvensizlik sebebiyle tüm İran vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Bu duyuruda Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarının can güvenlikleri gerekçesiyle en kısa zamanda Ukrayna'dan ayrılmaları istendi.
İran Kentsel Gelişim ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı İran'ın Orta Asya ülkeleriyle mal transitini artırmaya hazır olduğunu duyurdu. Tacikistan'da Uluslararası Ulaştırma Konferansı İran, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Türkiye, Çin, Rusya, Beyaz Rusya temsilcileri ve ülkelerin ulaştırma kuruluşları ile bilim ve araştırma merkezlerinin başkanları veya genel sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mir Haber Ajansı'na göre İran Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, İran'ın stratejik coğrafi konumu ve lojistik avantajlarını anlatırken, transit Çin malları Tacikistan üzerinden İran'a, Özbekistan, Türkmenistan ve ardından Türkiye ve Avrupa'ya gönderilebilir, dedi.
İran Deniz Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı Hint Okyanusu'ndaki Deniz Güvenliği Çalışma Grubu'nun 3. toplantısında güvenliği bu toplantının en önemli konusu olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Ekonomik faaliyetin güvenlik garantisi altında yürütülmesi gerekmektedir. Tuamiral Babek Beluç, İran İslam Cumhuriyeti Donanması'nın ev sahipliğinde düzenlenen Deniz Güvenliği Çalışma Grubu'nun 3. toplantısında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Sahil ülkeleri için açık sulara doğrudan erişim, doğru kullanımı, ulusal zenginlik ve refahta artışa yol açacak olan ilerleme için büyük bir fırsat olarak kabul edilir ve bu istikrarlı ve çok yönlü güvenin gölgesinde gerçekleştirilecektir. İranlı askeri yetkili Hint Okyanusu'nun güvenliğinin önemli olduğunu belirterek Hint Okyanusu boğazları ve su yolları başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ulusların sürekli büyümesi için kimseden gizlenmemekte ve güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması ihtiyacı da yadsınamaz bir gerçektir, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.540'a, vaka sayısı ise 7.555.694'e çıktı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan zorbalığının sona ermesini, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi. Çavuşoğlu, Amerika'nın yaptırım siyasetini eleştirerek, fiyatların düşmesini istiyorsanız, madem piyasaya ürün sunacak ülkelerin başında İran ve Venezuela da geliyor, bu ülkeler üzerinde ambargoları kaldırın, dedi. Çavuşoğlu, AK Parti 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Mersin'deki Supi Ömer Öğretmen Evi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Toplantı sırasında Amerika'nın OPEC ve OPEC Plus grubunun günlük petrol üretimini Kasım'dan itibaren azaltma kararına gösterdiği tepkiye ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, tabii ki OPEC Plus ülkelerinin petrol üretimi konusunda üretimi artırması ya da kısıtlaması da bir etkendir ama bugün enerji fiyatlarının esas artmasının sebebi Ukrayna'da yaşanan savaş ve artık enerjinin bir silah olarak kullanılmaya çalışılması. Sadece enerji üreten ülkeler tarafından değil, enerji konusunda yaptırım uygulayan ülkeler de buna dahil, dedi. Çavuşoğlu, petrol fiyatlarında artış olduğunu ancak son dönemde bu artan fiyatlarda düşüş görüldüğünü belirterek ama bunu bu şekilde Amerika'nın Suudi Arabistan veya başka bir ülke üzerinde baskı unsuru olarak kullanmasını doğru bulmuyoruz. Aynı şekilde bugün Venezuela'nın petrol ve doğalgazına tüm dünyanın ihtiyacı var. Daha yeni yeni Venezuela üzerindeki ambargoları esnetmeye başladılar. Diğer taraftan İran petrolü üzerinde de ambargo var. İran petrolünü bugün bizim özel şirketler de alamıyor. Rafinerilerimiz başka yerden alıyor. Neden? Yaptırım var. Kaldırın bu yaptırımları kardeşim. Fiyatların düşmesini istiyorsanız madem piyasaya ürün sunacak ülkelerin üzerindeki ambargoları kaldırın. Sadece bir ülkeyi Arabistan'ı tehdit ederek bu sorunu çözemezsiniz dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri atıfta bulunarak tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda herhangi bir engel görülmediğini belirtti. Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Erdoğan, sevkiyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi mani söz konusu değil. Dün akşam Zelenski ile yaptığım görüşmede, Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm. Ama bu arada herhangi bir tıkanma olursa aşmamıza mani bir halde yok dedi. Erdoğan, Türkiye'nin tarafları bir araya getirip barışın sağlanması konusunda çabalarını sürdüreceğini yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile yürütülen F-16 müzakereleri konusunda soru üzerine de sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini anlatırken, tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir. Gerektiğinde aynen S-400'lerde olduğu gibi biz Amerika'nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz. Oralardan da bu işin temini yoluna gideriz. Elimizde bu tür alternatifler de var diye ekledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli operasyonlarda AK Parti ve Beş Cephe'den tepki gösterildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iftira kampanyalarına başvurduklarını söylerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Altun açıklamasında terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine Türkiye ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasına şahit oluyoruz dedi.
Kuzey Irak'ta yasa dışı operasyonların devamında Türk ordusuna ait bir asker hayatını kaybetti. Türkiye'nin PKK ve terör örgütleriyle mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye topraklarında yasa dışı operasyonlara devam ederken, Türk ordusunun Kuzey Irak'taki operasyonları Bağdat'ın muhalefetine rağmen devam ediyor ve tabii ki bu ülkedeki Türk askeri kayıpları da artıyor.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yapılan operasyonda PKK, KCK'li Canşer Laşer Kod adlı Burhan Piçak yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın 2015'te Diyarbakır Lice'den Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldı ve burada YPG bünyesinde eğitim aldığı belirlendi.
Arap parlamentosu uluslararası toplumdan Siyonist işgal güçlerinin Nablus kentini acımasız kuşatmasını kaldırmak için derhal harekete geçmesini istedi.
Terör rejimi İsrail İç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Şabak Başkanı bu rejimin iç siyasi ihtilaflar sebebiyle artık uçurumun kenarında olduğunu itiraf etti.
Suudi koalisyonunun saldırganlığının bıraktığı mayınların patlaması nedeniyle ateşkes sırasında 395 Yemen vatandaşı öldü ve yaralandı.
27 ülke ortak yayınladığı bildirdi. Taliban hükümetinden Afganistan'da 6. sınıfın üzerindeki kız okullarının bir an önce okullara yeniden gitmelerini istedi. Teslim Haber Ajansı'na göre 27 ülke Afganistan'ın gelecekteki ekonomik refahında kız çocuklarının eğitiminin rolüne vurgu yapan bildirdi. Taliban hükümetinin bu ülkedeki 6. sınıfın üzerindeki kız okullarını bir an önce yeniden açması gerektiğini vurguladı.
Ve son haberimiz, Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Gennady Gatilov, Moskova sivil tesislere saldırmıyor ve Kiev ordusunun aksine sadece askeri altyapıları hedef alıyor dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın yorum haber bülteni burada sona erdi.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Avrupa Birliği'nin temelsiz iddialarıyla İran karşıtı yeni yaptırımları etrafında.
Avrupa Birliği dün İran yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna'da bulunduğuna dair kanıtlanmamış iddialara dayanarak İran'a karşı yeni yaptırımların uygulandığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin bildirdiğine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, İran Savunma Bakanlığı'nın tedarik ve araştırmasından sorumlu olan General Seyit Hüccetullah Kureyşi ve Şahit Havacılık Sanayi ve İslam İnkılabı Ordusu Hava Kuvvetleri İHA Birimi Komutanı General Said Agacani'nin bu birliğin yaptırım listesinde bulundukları açıklandı. Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ndeki temsilcisi dün şöyle bir tweet attı. Avrupa Birliği temsilcileri Ukrayna şehirlerine yapılan saldırılarda rolü olan İran yapımı insansız hava araçlarının tedarikçilerine karşı alınacak önlemler konusunda anlaştılar. Avrupa Birliği ülkeleri insansız hava araçlarının teslimatından sorumlu 3 kişinin ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı. Ayrıca daha önce yaptırım listesinde yer alan diğer 4 İran kuruluşuna yönelik yaptırımları da uzatmaya hazırlar. Başta Amerika olmak üzere Ukrayna ve batılı ülkelerin yetkilileri son günlerde Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına saldırmak için kullandığı insansız hava araçlarının İran tarafından yapıldığını iddia etti. Bu sahte haberleri Amerika'nın İran'a yönelik saçma sapan açıklamalarda eşlik etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe gecesi İran ve Rusya hakkında yeni bir iddiada bulunarak Kırım'da konuşlanmış Rus askeri personelinin İran insansız hava araçlarını uçurduğunu ve bunları Ukrayna'da aktif saldırılar düzenlemek için kullandığını doğrulayabiliriz iddiasında bulundu ve sözlerinin devamında son günlerde değerlendirmemiz İranlı personelin Kırım'da bulunduğu ve Rusya'ya bu operasyonların yürütülmesinde yardımcı olduğu yönünde dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de çarşamba günü Amerikan medya kampanyasının ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran insansız hava araçlarını kullandığına dair asılsız iddiaların devamında Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararın bu bağlamda ihlal edildiği iddiasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti bu iddiaları defalarca reddedi. Bunu Batı'nın İran'a fobi projesi doğrultusunda yürüttüğü psikolojik ve propaganda savaşının bir parçası olarak değerlendirip İran'a karşı yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere harekete geçirmesine zemin hazırlayan bir hareket olarak görmüştür. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran İHA'larının Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığı iddialarına ilişkin şunları söyledi. Rusya ile savunma işbirliğimiz var. Ancak Ukrayna'daki savaşa yönelik politikamız bu ülkenin toprak bütününe saygı göstermek, çatışan taraflara silah göndermemek, savaşı durdurmak ve insanların yerinden edilmesine son vermektir. Batılılar İran'daki son huzursuzlukların İran'a yönelik baskıyı yoğunlaştırmaları için kendilerine altın bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorlar. Söz konusu ülkeler İran'a ve insansız hava araçları endüstrisi de dahil olmak üzere yeteneklerine karşı yeni yaptırımlar uygulayarak kendilerine göre Viyana müzakereleri bağlamında taleplerini kabul etmesi için Tahran'a baskı uygulayabilecek, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatma zeminini sağlayabileceklermiş. Batı'nın bu alandaki çabaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunu yapmakla da bir yere varmadı. Bu görüşmenin ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada İran yapımı insansız hava araçlarını Rusya tarafından Ukrayna Savaşı'nda sivillere ve önemli sivil altyapılara saldırmak için kullanıldığına dair çok sayıda kanıt bulunduğunu iddia etti. Buna karşılık olarak Rusya bu konuyu defalarca yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov salı günü Rusya'nın İran İHA'larını kullanıp kullanmadığına dair soruları yanıtlarken Moskova'nın bu İHA'ların kullanımı hakkında herhangi bir bilgisi yok. Ukrayna ile savaşta Rus isimlerine sahip Rus teçhizatı kullanılıyor ifadesini vurgu yaptı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Liz Truss'ın istifası İngiltere Başbakanlığı'nın en kısa görev süresi başlığını taşıyor. İngiltere Başbakanı Liz Truss dün istifa etmesi için artan baskıların ardından istifasını açıklamak zorunda kaldı. Truss aslında bu ülkenin Boris Johnson'dan sonra geçen bir yıl içinde istifa eden ikinci başbakan oldu. Truss dün başbakanlık önünde kararını açıkladı ve böylece en kısa ömürlü başbakan olarak tarihe geçti. Truss ülkenin büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde hükümetin başına geçtiğini söyledi. İktisadi işlerde reform gündemiyle hükümetin sorumluluğunu kabul ettiğini iddia etti. Ancak şimdi bu görevi yerine getiremeyeceği sonucuna varmıştır. Truss bu sorunları İngiliz kralı Charles ile görüştüğünü ve kendisine istifasını sunduğunu açıklayarak Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve bir sonraki başbakanın belirleneceği seçimin tamamlanarak önümüzdeki haftaya kadar yapılacağını duyurdu. Truss yeni başbakanın seçilmesine dek görevini sürdüreceğini söyledi. Kabinesinin iki bakanı yani İçişleri ve Maliye Bakanlarının zorunlu istifasının yanı sıra Muhafazakar Parti içinde ve İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi'nden artan baskı göz önüne alınında Truss'ın istifasının açıklanması beklenmedik değildi. Anlaşılan Truss özellikle Rusya'ya yönelik dış politika alanında iddialı ekonomik planların ve sert tutumların kurbanı oldu. Ayrıca Amerika, İngiltere'nin stratejik müttefiki olarak Truss yönetiminin ekonomik planlarını açıkça eleştirmiş. Bu bağlamda Amerikan Başkanı Joe Biden bu planların Amerikan ekonomisine ve dünya ekonomisine zararlı olduğunu söylemiştir. Truss, İngiliz halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye ve bu ülkedeki ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirecek siyasetler benimsemeye söz vermişti ancak pratikte başarılı olamadı. Politikaları bu ülkedeki ekonomik sorunları daha da arttırdı.
İngiliz ekonomisinin olumsuz büyümesinin devam etmesi, siyasi huzursuzluklar, mali ve sosyal sorunların ağırlaşması, Truss'ın performansıyla bu ülke halkının memnuniyetsizlik düzeyinin artmasına neden oldu ve birçok kişi onun istifasını istedi. Görev süresinin başlangıcında Truss, kabinesinin sözde ekonomik beyni olan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından sunulan planla İngiltere'nin ekonomik refahına doğru hızla ilerlemeyi amaçladı. Ancak bu ekonomik planın uygulanması tam bir mali parasal felaketti. 23 Eylül'de Kwasi Kwarteng, hükümetin son 50 yılın en büyük vergi indirim paketi olarak adlandırılan ekonomik planını sundu. Bu programda milyarderlerin vergilerini %45'ini kaldırdı ve ülke ekonomisini serbest piyasa kriterlerine göre geliştirmek istedi. Ama bu plan sonucunda pound'un değeri düştü ve ülkenin borcu arttı. İngiliz Merkez Bankası milyonlarca İngiliz hanesinin ipotek taksitleriyle doğrudan ilişkili olan bankalar arası faiz oranını enflasyon endeksinde bir sıçramadan korkarak artıracağını da açıkladı. Bu, Kwarteng'in 14 Ekim'de zorla istifa etmesini ve görevden alınmasına yol açtı. Bu konu Truss'ın Muhafazakar İktidar Partisi'nin yıllık toplantısında konuşmadan önce hükümetinin programının en tartışmalı bölümünden çekilmesine ve hükümeti eleştirenleri duyduğunu tweetlemesine neden oldu. Analistler İngiliz Maliye Bakanı'nın görevden alınmasını Muhafazakar Truss hükümetinin ölümünün açık bir işareti olarak gördüler. Çünkü geleneksel olarak Maliye Bakanı, Başbakan'dan sonra İngiliz hükümetin en yüksek ve en önemli yetkilisi olarak kabul ediliyor. Bir sonraki adımda İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hükümet yasalarının ihlali nedeniyle 19 Ekim'de istifaya zorlandı. Bu istifa Truss'a bir başka darbe oldu ve hükümetinin performansına yönelik eleştirilerde keskin bir artışa yol açtı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Dünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Dr. Abdurrahman Şad hocamızla konuşmuştuk. Bölgesel anlamda Türkiye'nin dış politikaları üzerinde kısaca sohbetimizi sizinle paylaştık. Bugünkü röportajımızda da Ukrayna krizinde Türkiye'nin ifa ettiği rolü ve aslında Batılıların bu konuya nasıl yaklaştığı ve Ukrayna krizinin nasıl bir aşamada ilerlediği konusunu kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Siyasi analist Sayın Dr. Abdurrahman Şad bugünkü sohbetimizde yine bizimle birlikte. Sayın Şad, dünkü sohbetimizde de ifade edildiği üzere Türkiye bazı alanlarda özellikle bölgesel uluslararası arenada etkili adımlar atmıştır. Hala da bazı kararları almaya devam ediyor. İfade edildiği üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan Zelenski'ye bir tavsiyede bulundu ve Ukrayna krizini müzakereler yoluyla çözün dedi. Kendisi de bu kriz konusunda kendisini biraz etkili hissettirmeye çalıştı Türkiye bildiğiniz gibi. Tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları gündemde çok sıcak karşılandı. Avrupalı ülkeler de Türkiye'yi alkışladılar. Şimdi Avrupalıların gözünde şimdi Türkiye nasıl gözüküyor? Siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Oradaki bakış Türkiye'ye nasıldı bu Ukrayna meselesiyle ilgili?
Yani Avrupa'da da yani Türkiye ve dünyada da Türkiye'nin böyle tarafsız politika izlemeleri her tarafta iyi karşılanıyor. Bu Türkiye için bir artıdır. Yani bir kazanımdır. Ne derecede ne kadar kendini tarafsız tutabilecek göreceğiz. Fakat Türkiye'nin bu tutumu iyidir. Yani herkes tarafından iyi karşılanıyor. Yani en az Avrupa ile arasında bir Türkiye kapısı var ve oradan her iki tarafa mesaj ulaştırılabiliyor. Bunu bence bu tutumu takdir etmek lazım.
Rusya ile ilgili bir sorun yaşamaz mı sizce gelecek günlerde Türkiye?
Yani o her zaman muhtemeldir. Fakat Rusya ile Türkiye bazı şeylerde böyle birbirine daha Avrupa'dan daha bağımlı hale getiriyorlar bu gaz vesaire. Rusya gazını Türkiye'den Avrupa'ya satmak istiyor. Bu hem Türkiye'nin işine gelir çünkü satarken payını da alır. Ve Avrupa için de bir nevi açık kapı olur. Pek ihtimal verilmiyor. Hali hazır yani Erdoğan ile Putin arasında şöyle bir kankalık var, bir arkadaşlık var. Devam ediyor, bakalım nasıl olacak.
Tahran Radyosu.
kışa doğru yaklaşıyoruz bildiğiniz gibi. Avrupalı ülkelerde Rusya'yı sürekli evet. yaptırıma tabi tutuyorlar. Çeşitli yaptırımlar aslında uygulamaya çalışıyorlar. Rusya da bunlara bakmaksızın kendi saldırılarını ve operasyonlarını sürdürüyor Ukrayna'da. Şimdi bundan sonraki süreçte acaba başka bir alternatif var mı Avrupalı ülkeler için Rusya'nın gazı ile ilgili?
Avrupalılar şimdi siyasi arenada buradan Fransa'da yaptıkları bazı şeylerin hatalı olduğunu söylüyorlar. Biz ayağımıza sıktık diyorlar. Yani bazı şeyleri adam diyor bizden ben euro ile değil işte rubiyle vesaire kendi paramda satmak istiyor dediğiniz zaman kabul etmemiz gerekir. Yani herkes kendi parasıyla satsın. Neden böyle inat edip kendimizi galdan kestik diyorlar mesela. Bazı yani aşırı ırlık bazen zarar verir. Yani aşırı bir tavır koyalım, onu bize getirelim dedikleri zaman kendileri kaybettiler. Avrupa çok zarar gördü bu politikadan. Ve Rusya'dan ziyade Rusya'da zarar görür tabiatıyla. Fakat bir sürü sanayisi, bazı yedek parçaları Rusya'dan geldiği için otomotiv sanayisinde büyük zararlar, trilyonlarca zarara girdiğini söylüyorlar. Bu bakımdan bakalım ne gibi bir çıkar yol bulacaklar, nasıl bir bir tavır daha takınacaklar. Göreceğiz.
Kusura bakmayın bölüyorum.
Avrupalılar zararda. Hani.
Anladım. Evet. Şimdi Amerika'nın kurbanı oldu diyorlar kimi uzmanlar özellikle bu NATO meselesiyle evet, ilgili. Sayın Merkel de geçtiğimiz günlerde Rusya ile ilgili biz yanlış yaptık demişti. Şimdi gerçekten Amerika Avrupalıları destekleyecek mi enerji konusunda? Bu kaygı da vardır. Buna nasıl bakıyorsunuz?
Zaten şey yaparsa da kat kat yani kendisi diyor ben gaz vereceğim.
Evet.
Ama verdiğini iki katı fiyatıyla yine Avrupa'ya katı katmak istiyor. Yani ben size vereceğim ama iki kat fazla fiyatıyla. Yani düşün yani kendisi Avrupa'dan kazanmak istiyor. Onları böyle o hale getirdi. Petrolünü ve şeyini onlara satacak. İki kat fiyatıyla.
Aynen. Kendilerine bağımlı olsun istiyor yani. Demek.
Evet. Evet.
Anladım. Peki son soru olarak kusura bakmayın son soruda şunu sormak istiyorum. Sizin öngörünüz nedir Abdurrahman Hocam? Şimdi önümüzdeki süreçte Avrupalı ülkeler NATO ile ilgili kendi isteklerinden vazgeçebilirler mi? Yani Amerika'yı yalnız bırakıp Rusya'nın tarafında kendilerini tutma konusunda nedir fikriniz?
Hali hazır o çok uzak bir ihtimal. Çünkü kendilerinde o pozisyon yani muhalefet olarak görüyorlar Rusya kesimine cenahın onu birdenbire yutmalar mümkün görünmüyor. Yani hatta Avrupa Birliği ordusu yapalım dedikleri zaman da Amerika kıyamet koparttı. Nasıl olur? Şudur budur. Yerinde oturdular. Yani NATO'dan çıkma durumu uzak bir ihtimal. Belki ileride dengeler bozulursa olabilir. Ama şimdilik siyasiler bu ihtimali görmüyor.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür evet. ederim Sayın Abdurrahman Hocam.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet. Değerli dinleyiciler bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile bölgesel gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye'nin bu krizle ilgili aldığı kararları gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyicilerimiz, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere hayvanlar öykülerini irdelediğimiz sohbetimizde uzak görüşlü olmaktan, hile yapmak ve bunun olumlu yönünden ve düşmana güvenmenin zararlarından söz etmiş ve bu bağlamda bazı masalları anlatmıştık. Hayvanlar öykülerinde yaygın olan bir başka tema kanaat ve yetinmenin faydaları ve aşırı hırsın zarar ve ziyanı konusunda ikazda bulunmaktır. Kanaat ve yetinme çeşitli ahlaki ve talim ve terbiye muhtevalı metin ve eserlerde sürekli üzerine vurgu yapılan ahlaki faziletlerden biridir. Fars dili ve edebiyatında halk masallarında ve özellikle hayvanlar öykülerinde öykünün kahramanını hataya düşüren veya helak olmasına sebep olan durumlardan biri kanaatten el çekmektir. Bu öykülerde kahraman veya anti kahramanın aldanmasının esas sebebi aşırı hırs ve talebidir. Hayvanlar öykülerini inceleyen uzmanlar içeriği ve ana teması hırstan zarar gören öykülerin sayısı, sabır, acıma duygusu, şefkat ve tevekkül gibi diğer ahlaki ilkeleriyle ilgilenen masallara nazaran daha fazla olduğu sonucuna varmıştır.
Düşünürler ve büyüklerimize göre hırs insanın boynuna ve eline ayağına dolaşan bir ip gibidir ve halk masalları bu sözün en güzel yansıdığı alandır. Bazen hırs kanaat ve yetinmeyle tedavi edilir. Yani insan elinde var olan şeylerle yetinerek yersiz acı ve meşakkatten kurtulur. Hayvanlar öykülerinde hırs bazen tevekkül etmenin karşı noktasında yer alır. Yani makul olmayan mal birikimi, hırsı insanı ömür boyunca bu işle uğraşmaya yönlendirir. Çünkü böyle düşünen biri geleceğinden korkmaktadır. Dolayısıyla sürekli mal biriktirir. Ancak ne var ki ölüm gelip çatar ve onca biriktirdiği malın hiçbir faydasını görmeden bu dünyadan bırakıp gitmek zorunda kalır. Sonuçta bu gibi masallarda hırsın iki boyutu söz konusudur. İlkin tüketme hırsıdır ve diğeri mal ve servet biriktirme ve saklama hırsı. Ancak her iki sıfat ve öykülerde yer alan pratikteki mıstakları sıkıntı ve pişmanlık yaratır. Oysa aynı öykülerde kanaat ve yetinme duygusu elinde var olan şeylerden mutluluk duymaya yarar ve ayrıca aşırı talepten el çekmek ve rızkı veren Allah'a tevekkül etmek insanı hem mutlu eder hem kurtuluşuna vesile olur.
Değerli dostlar, halk kıssaları ve özellikleriyle ilgili sohbetimizi şimdilik burada noktalıyor ve her hafta olduğu gibi seçtiğimiz öykümüzü anlatmaya geçiyoruz. Bugün sizlere yine Kelile ve Demle adlı güzel eserden güzel bir masal seçtik. Ana teması hırs olan masalımızın adı ise Avcı, Ceylan, Domuz ve Kurt'tur. Birlikte dinleyelim.
Eskilerin anlattığına göre bir gün bir avcı elinde yayı ve oku ile birlikte ormanda ava çıkar. Avcı çok yorulur ve yüzünden terler akmaya başlar. Bu yüzden avcı bir yerde durmaya karar verir ve durduktan sonra yayını ve okunu yere bırakarak yüzünün terini silmeye başlar. Avcı etrafına bakar ama çevrede bir tek av bile göremez. Hatta gökte bile tek bir kuş uçmamaktadır. Avcı kendi kendine mırıldanır. Bugün iyi bir gün değil. Nerede bunca av yahu? Bu sözlerin ardından avcı eve dönmeye karar verir. Birden otların arasından bir ses duyar. Hemen yayına ve okuna uzanır. Yavaşça yere oturur ve bir köşede saklanır. Dikkatlice dinlemeye başlar. Otların arasından tekrar ayak sesi gelir. Birkaç saniye sonra otların arasından çok güzel bir ceylan çıkar. Güzel ceylan kendi alemine kapılmış, çevresinden habersizdir. Ceylan seke seke yoluna devam eder.
Tahran Radyosu.
Avcının yüzü gülmeye başlar. Kendi kendine şöyle der. Ne güzel bir avmış bu. Onu kaçırmamalıyım. Avcı yavaşça oku yaya yerleştirir. En ufak bir ses avın kaçmasına sebep olabilir. Avcı yayı kaldırır ve ceylana doğru nişan aldıktan sonra var gücüyle oku bırakır. Ok ceylanın tam kalbine saplanır. Zavallı ceylan en ufak bir tepki vermeden olduğu yerde yere yığılır. Avcı ceylanın başına varır, oku ceylanın cansız bedeninden çıkarır. Ardından ceylanı omzuna atar ve evine doğru yola koyulur. Evi zaten pek uzakta da değildi. Avcı iyi bir av bulmuştu. Bu yüzden asla yorgunluk hissetmiyordu. Eve doğru giderken yine otların arasından bir ses duydu. Avcı durdu ve çevresine baktı. Kendi kendine şöyle dedi. Belki bir ceylan daha olabilir. İyisi mi sesimi çıkarmadan bekleyeyim.
Avcı önce artık yeni bir av vurmaya ihtiyacı olmadığını düşünür. Fakat hemen kararını değiştirir ve kendi kendine şöyle der. İkinci ceylanı da avladım mı onu satar ve parasıyla ihtiyacım olan şeyleri satın alırım. Bu düşünceyle avcı vurduğu ceylanı yavaşça yere bırakır ve yayla okunu hazırlar. Avcı tekrar o sesi duyar ve hemen okunu yeni avının kalbine saplamak için harekete geçer. Ama birden karşısında kocaman bir yaban domuzu çıkar. Yaban domuzu hızla avcıya doğru koşmaktadır. Avcı alelacele yaban domuzunu hedef alır. Ok yaban domuzunun boynuna saplanır ama onu öldüremez. Yaban domuzu koşmaya devam eder. Avcı bir ok daha çıkarır ve yaban domuzu hedef almaya çalışır. Hani belki bu kez onu öldürür diye. Ama artık çok geç olmuştur ve yaban domuzu daha da tehlikeli ve daha vahşi bir şekilde koşarak avcıya ulaşmıştır. Avcı bir anda yaban domuzun ağırlığını üzerinde hisseder. Bir süre boğuştuktan sonra her ikisi yaralı vaziyette yere yığılır. İkisi de çok kan kaybetmiş ve gücü tükenmiştir. Avcı ve yaban domuzu aşırı kan kaybı yüzünden bir süre sonra ölen ceylanın yanı başında ölür. Ama yayla ok aynı şekilde avcının elindedir.
Evet, çok acı bir manzara. Daha bir saat öncesine kadar nefes alan üç can. Şimdi nefesleri kesilmiş, yan yana yatıyor ve ölmüştü. Tam o sırada aç bir kurt oradan geçmekte. Kurt hemen taze kanın kokusunu alır, kokunun geldiği yöne doğru gider ve yatan üç cesede ulaşır. Kurt gözlerine inanamaz. Üç etli butlu av yan yana onu bekliyor. Kurt gördüklerinden zevkten dört köşe olmuştur. Çünkü hiçbir zorluğa katlanmadan bu kadar yiyecek bulmuştur. kendi kendine kahkahalar atarak şöyle der: "Ey zavallı aç kurt, rızkına kavuşun demek, ye, hadi ye, afiyet olsun."
O sırada kurdun aklına bir fikir gelir. İyisi mi bugün sadece bunlardan birini yemeliyim, ikisini de sonra yasaklarım. Böylece birkaç gün avlanmak zorunda kalmam. Ama önce onları saklamak için bir yer bulmalıyım. Fakat önce bugünkü yemeğimi yemeliyim. Bu sözlerin ardından kurt önce avcının cansız cenazesinin başına geçti ki ilkin ondan başlasın. Ancak daha yemeye başlamadan ağzı avcının elindeki fırlatmaya hazır yay ve oka değdi ve ok yaydan çıktı ve kurda saplandı. Kurt neye uğradığını şaşırmıştı. Biraz sağa sola sallandı ve ardından üç cenazenin yanına yığılıp kaldı. Böylece bulduğu avları yeme arzusunu mezara götürdü.
Evet değerli dostlar, siz de duydunuz zavallı avcının hırsı başına neler getirdi. Herkesin rızkı bellidir ve eğer bu önemli ilkeye inanmadan hırsa kapılacak olursak ve daha fazla mal ve servet biriktirmek için didinirsek sonumuzun avcıdan farklı olmayacağı kesin bir gerçektir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Değerli dinleyicilerimiz, bizleri parsuday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler. Semavi Ayetler adlı sohbetimizde bugün geçen programımızın devamında sizlerle Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karelerinden Muhammed Elleysi'nin hayat hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Resulullah şöyle buyuruyor: "Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar ve ev halkı müddetlerce ondan zevk alırlar ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar." Muhammed Elleysi, tilavetleri eski tilavetlerin renk ve kokusunu andıran seçkin karilerden biridir. Ve tilavetiyle bu alandaki büyük ve önderlerin kalıcı ve değerli eserlerini hatırlatıyor. O sıcak ve samimi tilavetleri hala kalıcı ve seçkin olan, sevilen bir ustadır. Muhammed Elleysi'nin tilavetlerinin en bariz özelliklerinden biri, kendisinin büyük Kur'an-ı Kerim karelerini taklit etmesidir. Özellikle Şeyh Muhammed Rafet tilavet tarzını taklit etmekte çok usta ve güçlüydü ve tilavetlerinin birçoğunda tilavetin bu büyük ustasını en güzel şekilde taklit ederek icra ederdi.
Üstad Muhammed Elleysi, Muhammed Rafet'in tertil ilkelerine uyarak Kur'an-ı Kerim tilavet etmesini kendine has ses aralarıyla çok güzel seslendirirdi. Bu işi özel tonlama incelikleriyle yapardı. Bu yüzden Üstad el-Leysi'den Şeyh Muhammed Rafet'i taklit etmediği çok az eser bulunuyor. Mısır'da Üstad Rafet'i taklit edebilmek bir kari için büyük bir onur sayılır. Hatta Mısırlı karilerin katılımı ile yılda bir kez düzenlenen ve her katılımcının Mısır'da tilavetin altın önderi sayılan Muhammed Rafet'i taklit etmeye çalışan Rafetiye adlı bir tören yapılır.
La tuharrik bihi lisanaka litu'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'na
Üstadın sesindeki benzersiz inişler ve çıkışlar, hüzünlü ve manevi sesi bazen bir dakikaya bile ulaşan uzun nefesleri birçok dinleyiciyi ona hayran bırakırdı. Muhammed el-Leysi ayrıca Üstad Kamil Yusuf el-Bahtimi'nin tilavet tarzını çok sever ve onun tarzı ile de bazı tilavetler gerçekleştirmiştir. Muhammed el-Leysi ayrıca Şeyh Antar Said Müsellimi'nin de çok sever ve onun tilavet kayıtları sıkça dinlerdi. Kendisi bu konuda şöyle diyor: "Bazen Said Müsellim gibi tilavet etmek istiyorum. Onun tilavetlerinin özel bir manevi havası vardır." Şimdi birlikte Muhammed el-Leysi'nin Üstad Müsellim'i taklit ederek gerçekleştirdiği tilaveti dinliyoruz.
Üstad Muhammed el-Leysi Mısır Radyosu'na girişi ve şöhrete kavuşması ardından çeşitli Kur'ani toplantılar ve mahfillerine katılmak üzere Müslüman olan ve olmayan birçok ülke tarafından davet edildi. Buna ilaveten Üstad el-Leysi tilavet için İran'ın yanı sıra Arap ülkelerini, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika, Almanya ve Amerika'ya da seyahatler düzenledi.
Tahran Radyosu.
Fakat Üstad el-Leysi'nin en güzel tilavetinin macerası dinlemeye değerdir. Üstadın Ali İmran suresinin 189 ila 195. ayetlerinin çok farklı duygularla gerçekleştirdiği tilaveti uzmanlara göre dünyanın en üstün 10 tilaveti arasındadır. Bu tilavet 1999 yılında Tahran'ın Farabi Bilim ve Sanat Üniversitesi'nde gerçekleşti. Olayı Kur'an-ı Kerim hocalarından Sayın Muhsin Musevi Belede'den dinliyoruz.
Muharrem günleriydi ve Farabi Bilim ve Sanat Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim mahfili düzenlenmişti. Törenin başında meddahlar ve ehl-i beyt zakirleri, Aşura ziyareti okur ve ardından güzel ve hüzünlü bir ses ve tonla İmam Hüseyin aleyhisselamın çektiği musibetleri hakkında mersiyeler ve şiirler okudular. Ortamın manevi bir hale bürünmesi herkesi etkilemişti. Hatta Üstad Muhammed el-Leysi yüzünü bir mendille kapatmış ağlıyordu. Öyle ki omuzları ve vücudu titriyordu. Müsibetlerin anlatımı ardından Üstad el-Leysi tuhaf bir ruh haleti ve boğazı düğümlenmiş halde gözleri ıslakken Kur'an-ı Kerim tilavet etmek istediğini duyurdu. Daha önce yorgunluğu nedeniyle bu törende tilavet etmek istemediğini söyleyen ve sadece konuk olarak katılmak isteyen Üstad tilavete hazırlandı. Üstad Ali İmran Mübarek Suresinin 189 ila 195. ayetlerini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın acılarını anmanın verdiği ilham ve hüzünle çok güzel bir şekilde tilavet etti. Tilavetin başında Üstad Elleysi'nin sesinden hüzün ve boğazının düğümlendiği açıkça anlaşıyordu.
Üstad Elleysi tilavetin sonunda "Ey Tari, bu tilaveti kaydet" dedi. Zira bu tilavetin en güzel tilaveti olduğunu biliyordu ve gerçek de buydu. Üstadın yakınları törenin ardından arabaya binip ikamet ettikleri yere doğru giderken üstadın hala üzgün ve olayın etkisi altında olduğunu belirttiler. Üstad gözyaşları dökerek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kardeşi Hazreti Abbas'a tevessül ettiğini ve "sana sığınırım ey Abbas" şeklinde mırıldandığını söylediler. Üstad hatta katıldığı törenden sonra 2 gün boyunca bile dizini döverek "Seyyid-i Şuheda'yı çağırır ve sana sığınırım ey Abbas, sana sığınırım ey Abbas" diyormuş.
Üstad Muhammed Elleysi gelecek yılda Üstad Ahmet Neina ile birlikte İran'a geldi fakat dönüşte gırtlak kanserine yakalandığını öğrendi. Üstadın altın gırtlağı artık eskisi gibi Kur'an-ı Kerim tilavet etme gücüne sahip değildi. Maalesef 6 yıl tedavinin ardından 5 Mart 2006 Perşembe günü daha 54 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Fakat tilavetleri ebedileşerek belleklerde yerini korudu. Şimdi hep birlikte üstadın bir diğer tilavetini dinliyoruz.
Üstad Elleysi'nin oğlu Muhammed Elleysi şöyle anlatıyor. "Babamdan en çok öğrendiğim şey halka karşı mütevazı olmak ve iyi davranmaktı ve bir de Kur'an-ı Kerim kıraat etmenin benim halka karşı kibirli yapmamasıdır. Tilavet konusunda ise ondan çok şey öğrendim ve 2006 yılında vefat etmesine rağmen hala onun sesini dinleyerek çok şey öğreniyorum. O her zaman bana tilavet kurallarına uymaya tavsiye ediyordu."
Üstad Muhammed Elleysi ile ilgili ilginç olaylardan biri onun vefatından sonraki dönemle ilgilidir. Mısır'da Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Taruti 2021 yılında Üstad Elleysi ile ilgili ilginç bir olayı şöyle anlatıyor. Şeyh Muhammed Elleysi babasından 5 yıl erken vefat etti. Babası vefat edince onun mezarını açıp babasını da aynı mezara toprağa vermek istediler. Mezarın açılması ile meşgul olan ise Üstad Elleysi'nin dostlarından birini çağırdı ve mezarın içine bakmasını istedi. Üstadın arkadaşı mezarın yakınına gelince üstadın elinin ve hatta parmaklarını bile hala sağlam olduğunu görünce vücuduna dokunmuş ve vefatından 5 yıl geçmesine rağmen bedenini hala sağlam olduğunu görmüştür.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlere Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Muhammed Elleysi'nin çalışmaları ve hayatı ile ilgili özet ve bazı bilgiler aktarmaya çalıştık. Kendisini rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri adlı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bir önceki programda Buşehr ilindeki Deyyer Nehili Ulusal Parkı ve Mont Koruma Alanı ile Naiben Deniz Ulusal Parkı'nı tanıttık.
Programımızın bu bölümünde Tahran ilinin doğal turistik cazibeleri arasında yer alan dünyanın en eski koruma alanlarından biri olan Sorhehesar Milli Parkı ve Hocer Milli Parkı hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Hocer Ulusal Parkı ve Sorhehesar Ulusal Parkı, Tahran'ın doğusundaki Cacrud koruma alanının bir parçasıdır. Bu iki park, dünyanın en eski korunan alanları arasındadır ve entegre yönetime sahiptir. Sorhehesar Milli Parkı'nın eskiliği Kaçar dönemine kadar uzanır. El değmemiş ve doğal manzaraların ve uygun biyolojik çeşitliliğin varlığının yanı sıra, bu alanın Tahran'daki hava kirliliğini azaltmadaki yüksek etkisi bu milli parkların önemini iki katına çıkarmaktadır.
Hocer Ulusal Parkı da Sorhehesar Ulusal Parkı'nın yakınında yer almaktadır. Bu komşuluk nedeniyle hayvan ve bitki türleri de dahil olmak üzere bu iki bölgenin doğal özellikleri birbirine benzemektedir. Ancak Hocer, Tahran'dan daha uzak olması nedeniyle daha el değmemiş kalmıştır. Sorhehesar Milli Parkı dikkat çekici doğal özelliklerinin yanı sıra çeşitli imkanlar da sahiptir.
Kaçar döneminde Tahran'ın İran'ın başkenti olarak seçilmesinden sonra Sorhehesar Milli Parkı saltanatlık avlanma yeri adı altında koruma altına alındı. İran İslam devriminden sonra devrim konseyinin onayı ile bu avlanma yerinin idaresi çevreyi koruma kurumuna devredildi ve alanı yaklaşık 9.194 hektarlık bir yüz ölçümü ile belirlendi.
Bu park yüksekliği 1220 metre ile 2147 metre arasında değişen yüksek dağlıklar ile yüksek ve yarı yüksek kırlardan oluşmaktadır. Hocer Milli Parkı da yüksekliği 1200 metre ile 2138 metre arasında değişen yüksek dağlar ile yüksek ve yarı yüksek kırlardan oluşmaktadır. İklim açısından bu bölgeler soğuk iklimler olarak kabul edilir ve 4 kategoriye ayrılır. Kuru ve soğuk iklim, yarı kurak ve soğuk iklim, soğuk yarı nemli iklim ve üst yükseklikler iklimi.
İki parkta minimum ortalama yıllık yağış miktarı 275 mm ve maksimum ortalama yıllık yağış miktarı 450 mm'dir. Minimum yıllık ortalama günlük sıcaklık 10 derece civarında ve maksimum yıllık ortalama günlük sıcaklık 15 santigrat derecenin üzerindedir.
Sorhehisar Milli Parkı iyi su miktarına sahip birçok kuyu, pınar ve kehrize sahiptir. Bu nedenle bu parkın su kısıtlamaları yoktur. Bu parkta daimi bir nehir yoktur ve yalnızca sel sırasında suyu yönlendiren su kanalları vardır. Çeşme Çatal, Bidek, Encirek, Şeşkuş, Dere Şerif ve Çeşme Suhde bu bölgenin önemli pınarlarından sayılıyor.
Sorhehisar Milli Parkı'nda doğal, yarı doğal ve elle dikilmiş olmak üzere 32 bitki topluluğu bulunmaktadır. Sorhehisar Milli Parkı'nda 260'tan fazla bitki türü tespit edilmiştir. Geven, yabani nohut, yulaf ve yabani mercimek, Hocir ve Sorhehisar Milli Parkı'larında nesli tükenmekte olan ve nadir bitki türleridir. Hocir Milli Parkı'nda da doğal, yarı doğal, yabancı ve tarım topluluklarından oluşan 35 bitki topluluğu bulunmaktadır. Ayrıca siyah kimyon gibi nadir türler de Hocir Milli Parkı'nda görülmektedir.
Tahran Radyosu.
Yeterli su kaynakları, çok sayıda barınak ve türlerin ihtiyaçlarına uygun bitki örtüsü, Hocir ve Sorhehisar Milli Parkı'nda ve Cacrut Koruma Alanı'nda genel olarak uygun bir yaşam alanı sağlamıştır. Özellikle Hocir Milli Parkı, estetik, ekolojik, genetik, eğitimsel, turistik ve toplumsal ekonomik açıdan çok önemlidir. Öyle ki Orta Elborz'un en iyi yaşam alanlarından biridir.
Hocir Milli Parkı'nda birçok hayvan türü yaşıyor. Avrupa kirpisi, kır sivri faresi, beyaz dişli kır faresi dahil olmak üzere böcekçiller takımına ait 3 tür ve beyaz kanatlı yarasa, bıyıklı yarasa, fare kulaklı küçük yarasa, geniş kulaklı yarasa ve serbest kuyruklu Avrupa yarasası dahil olmak üzere yarasalar takımına ait 5 tür bu bölgede yaşar.
Ayrıca oklu kirpi, tarla faresi, kahverengi fare, siyah fare, uzun kuyruklu hamster, İran faresi ve tavşan dahil olmak üzere bazıları kemiriciler takımına ait 16 tür bu bölgede vardır. Etoburlar takımından da kurt, çakal, bayağı tilki, sansar, sırtlan, yaban kedisi gibi hayvanlar bu bölgede yaşar. Yaban domuzu, yaban keçisi, yaban koyunu ve ceylan da bu bölgede yaşayan diğer hayvanlardandır.
Hocir ve Sorhehisar Milli Parkları ve Cacrut Koruma Alanı nehir, dağ, bozkır, bahçe, tarla, bağlar gibi farklı habitatlara sahip olmaları ve ayrıca çok sayıda göçmen türün göç yolu üzerinde yer almaları nedeniyle kuşların yaşamı için çok iyi bir konuma sahiptir ve bu nedenle farklı habitatlarında çeşitli kuş türleri gözlemlenmektedir.
İran kuşlarının %22,6'sını oluşturan Hocir ve Sorhehisar Milli Parkları ve Cacrut Koruma Alanı'nda toplamda 115 kuş türü bulunmaktadır. Bunlardan 34 yerli türü kınalı keklik gibi kuşları ve 30 kışlayan göçmen türü yeşilbaş ördek gibi kuşları ve 41 yazlayan göçmen türü çavuş kuşu ve gök kuzgun gibi kuşları içerir. Ayrıca birçok ördek ve şah kartal gibi av kuşları gibi 7 geçici kuş türü de bu parklarda görülmektedir. Yeşil papağan, beyaz kulaklı bülbül ve mina kuşu olmak üzere kafesten salınan 3 kuş türü de insanlar tarafından başka yerlerden bu parklara nakledilmiş ve bırakılmıştır.
Hocir ve Sorhehisar Milli Parklarında ve Cacrut Koruma Alanında krokodiller takımından 9 tür, yılanlar takımından 17 tür ve bir kaplumbağa türü olmak üzere 27 sürüngen türü tespit edilmiştir. Bölgenin tipik sürüngen türü çöl varanıdır ve elbette bölgede desteklenmiş olmasının yanı sıra Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin sınıflandırmasında savunmasız kategorisinde yer alan Batı Mahmuzlu Akdeniz Kaplumbağası gibi önemli diğer türler de bulunmaktadır.
Bölgedeki diğer önemli türler arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan türler olarak Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği listesinde yer alan çayır engereği, boynuzlu engerek, ova varanı bulunmaktadır. Ayrıca Hocir ve Sorhehisar Milli Parkı'nda ve Cacrut Koruma Alanı'nda gece kurbağası ve bayağı kurbağa olmak üzere iki amfibi türü yaşamaktadır.
Hocir Milli Parkı'nı ziyaret etmek için en iyi zaman bölgedeki yaban hayatının üreme mevsimi ve insan varlığının tehlikeleri gibi faktörlere göre Temmuz ayı başlarından Kasım ayı başlarına kadardır. Ve bu milli parkı ziyaret etmek için Tahran ili Çevreyi Koruma Genel İdaresi'nden gerekli izni almanız gerekiyor. Ancak Sorhehisar Milli Parkı'nı ziyaret etmek ücretsizdir ve izin almaksızın bu kompleksi her gün 9-23 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Korunan Yaban Hayatı adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bi'set öğretilerini sayarak, İslam'da Bi'set ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bi'set ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır, insanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir ki İslami marifetin sistemi yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü insan ile ilgili, insanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili. Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştur. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik